Bir gün TV'den herkese merhabalar. Seçime sadece 6 gün kaldı ve günler, saatler artık hızla geçiyor ve 14 Mayıs seçimine hızla ilerliyoruz. Bugün Ateş İlyas Başsoy, Bir Gün yazarı, konuğumuz programımızın ve kendisiyle 14 Mayıs'ta bir mucize gerçekleşecek mi başlıklı yazısı ekseninde seçime doğru son düzlükte neler yaşanabileceğini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Ateş Bey.
Hoş bulduk.
Şimdi aslında 14 Mayıs'ta bir mucize gerçekleşecek mi? Bizim normalde ilk okuduğumuzda anladığımız minvalde değil. Çünkü mucizeyi biz genelde muhalefet acaba seçimi kazanacak mı şeklinde değerlendiriyoruz. Siz ise başka bir yönden, başka bir farklı bir açıdan bir yazı kaleme aldınız. Bu mucize ne anlama geliyor? Ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde olası bir sonuçla alakalı genel tahmininiz nedir? Öncelikle buradan başlayalım.
Evet, bu maalesef bu başlığı aslında bilerek yaptım, bu tartışmayı açmak adına da. Zaten yazıda da ondan bahsediyorum. Bu CHP veya muhalif seçmende akıl almaz bir belirleyici olacak kadar önemli bir kısmında inanılmaz bir şey var. İnançsızlık sorunu var. Ve her seçimde de bu karşımıza çıkıyor. Yani sebebi de doğal. Yani 20 yıldır AKP'nin seçimlerdeki aldığı sonuçların sonunda insanlar artık bir ya bu seçim nasıl olsa kaybedilir diye bir kitle var. Oysa ben yazılı da geçmişteki iki tane seçimi karşılaştırarak bunun böyle olmadığını anlatmaya çalıştım. Önce 2013 iki tane Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı biliyorsunuz. 2013 seçiminden aldım ilk karşılaştırmayı. 2013'te biliyorsunuz Ekmelettin İhsanoğlu diye adı açıklandığı ana kadar hiç kimsenin tanımadığı, bilinirliği %1'in altında olan ve bir CHP veya herhangi bir muhalif seçmen için tüyler ürpertici olabilecek bazı özellikleri olan, yani çünkü sırf belki normalde Türkiye'nin büyük bir kısmı için değil ama ona oy vermesi beklenen kesimin büyük kısmı için yıllarca Suudi Arabistan kralının himayesinde yaşaması, işte Atatürk'ün sürgün ettiği bir ailenin çocuğu olması, Arapçayı çok ana dili kadar iyi bilmesi falan filan gibi özellikleriyle antipatik olabilecek bir karakterdi. Ayrıca Tayyip Erdoğan, işte Yılmaz Erdoğan'la şununla bununla futbol maçı yapıyordu o seçimde. Hatırlarsınız. Yani böyle gayet zindeydi. O zamanlar 50-60 yaşındaydı. 70 yaş şu anki Tayyip Erdoğan'ın yaşındaydı. Yaşlıydı. Nereden baksanız karşılaştırma yapıldığında seçimi kazanması çok zor bir insandı Ekmelettin İhsanoğlu. Miting de yapmadı çünkü Ramazan'dı, oruç tutuyordu. Hava çok sıcaktı, miting de yapamadı. Zaten kendisi de yapamıyordu. Yapsa da insanların gelecek hali yoktu. Aynı seçimde biliyorsunuz AKP özel dünyada çok az olan dış mekan soğutucuları getirerek, yani öyle bir makineler getirdiler ki böyle Amerika'dan. Dış mekan, yani Adana'da üşüyorsun yani. Adana'da gündüz Temmuz sıcağında üşüyorsun. Öyle bir acayip bir milyonlarca dolarlık makinelerle mitingler yaptılar filan. Parayı böyle saçtılar. Karşılığında %1 kadar bir reklam bile yapamadı. Reklamları karşılaştırdığınızda Ekmelettin'in zaten bütçesi de yoktu. Böyle bir durumdaki bir aday kıl payı kaybetti seçimi. Yani Selahattin Demirtaş'ın oyunu da eklesek bir puan farklı, yani Tayyip Erdoğan 51 aldı. Demirtaş artı Ekmelettin İhsanoğlu 49 aldılar. Sadece 600 bin seçmen, 1 milyon 200 bin seçmen oy kullansa olacaktı. Seçim değişecekti. Seçim ikinci tura gelecek. İkinci tura gelince de çok büyük ihtimalle Ekmelettin İhsanoğlu kazanacaktı. Çünkü sıfırdan 44'e gelen bir aday inanılmaz bir güç kazanmış demektir. Zaten Kürtlerin de tercihi belliydi o seçimde. Yani onu oradan hareketle diyorum ki Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir sürü zayıf yönü olan, 2013 yılında Türkiye ekonomisi özellikle AKP'nin seslendiği kitle adına, evet, belki Türkiye'nin tamamı adına değil, emekçi sınıfı için değil veya en alttakiler için değil ama AKP'nin esas gücünü aldığı kesim adına bir takım ekonomik açıdan da olumluluklar olan bir şey nispeten. Bugüne kıyaslarsak olumlu bir durum vardı. 2001 ekonomik krizinde 3000 doların altına inen milli gelir, 2001'deki dolar enflasyonunu indirirsek, reel dolarla bakarsak 9000 dolara çıktı. 2013'te, 14'te işte olduğu sırada, seçim olduğu sırada. Hatta yani 12 bin dolara çıktı. Hani reyeli bırakıp yani dolar enflasyonunu da eklersek 12 bin dolara çıktı. Şimdi dolar enflasyonu dikkate alırsak 5 bin dolar seviyesinde. Yani yarı yarıya düştü. Yani insanların hepsi yarı yarıya fakirleşti. O zamana nazaran, 2014'e nazaran iki seçimi karşılaştırıyoruz ya. İnsanların yarı yarıya fakirleştiği bir seçimde hiç tanınmamış bir aday ve CHP'nin de MHP'nin de arkasında durmadığı bir aday. Her iki partinin de inanılmaz süreler verdiği ve katılımın çok düşük olduğu bir seçimde bu oyu almışsa Kılıçdaroğlu şu anda mantıken 5-6 puan fazla alması gerek. Diyorlar ki hile yapılıyor, şikeler oluyor bilmem ne. O zaman da hile yapıldı. O zaman da şike yapıldı. O zaman da Erdoğan bir seçim ustasıydı. Yani kampanya canavarı derler ya, böyle kampanya monster derler. Hani öyle bir insandı. Yani bunlar, bu hile, şike ve Erdoğan faktörü onda da vardı, bunda da vardı. O yüzden onunla ekstra bir üzüntünün anlamı yok. Dikkatli olmak gerekiyor. Hilelere karşı biz de çok şerbetliyiz. Ama bu iki seçimi karşılaştırdığımızda bile görüyoruz ki onu kazanan şu an 5-6 puan fark atar Kılıçdaroğlu. Çünkü hem Kılıçdaroğlu Ekmelettin İhsanoğlu gibi aday değil. CHP tanıyor. Altılı masadaki herkes arkasında. Son derece yapıcı bir dili var. 10 yıldır tanıyoruz biz bu insanı. Şu anda da son derece düzgün konuşuyor. Karşı taraftaki insanların da hoşuna gideceği gibi konuşuyor. Toplumdaki birçok talebe cevap veren bir söylemi var. Söylem dili son derece tutarlı. Ayrıca tanınırlık, isim bilinirliği diye bir soru yok Ekmelettin İhsanoğlu gibi. Herkes biliyor ismini. Bir yandan da Türkiye ekonomileri, Türkiye'deki durum, işte bu seçim milyonlarca yeni seçmen katılacak. Bu seçmen, her genç, yani seçmen aşağı indikçe, gençleştikçe muhalefetin oyu artıyor. Yani 2014'ten bu yana AKP'nin kendi organik seçmeni olan, daha yaşlı olan seçmenler daha azalırken oransal olarak genç seçmenler daha çok arttı. İşte başka altılı masadaki bazı işte İYİ Parti'nin bir şeyi var. Ali Babacan'ın bir seçmen gözünde, bazı seçmenler gözünde bir anlamı var. Bütün bu faktörleri yazdım tek tek alta ve dedim ki esas şu anda bütün bu şartlarda Erdoğan'ın kazanması mucize. Ama buna rağmen nasıl olur da bu mucize gerçekleşir? O mucize şu an Erdoğan'ın yapacağı bir şey değil. Muhalefetin ruh haline ile ilgili bir sorun. Yani eğer şu an o mucize gerçekleşecekse, yani Erdoğan seçimi kazanacaksa, bu Erdoğan bir şey yaptığından kaynaklanmayacak. Muhalefetteki şu, ya ne yaparsak kazanamayız ruh hali kazanmayız. Zaten buna çalışıyorlar. Ekmelettin seçiminde buna çalışmışlardı. Yine yazımda örnek verdiğim İstanbul Büyükşehir, Ekrem İmamoğlu seçiminde de aynısını yaptılar. Yani seçimi kazanamayız. O zaman da Muharrem İnce etkisi vardı. Çünkü 8 ay önce bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra İnce'nin yaptığı her şey CHP seçmeni son derece küstürdü. Çünkü çok inanıyorlardı. İşte Yalova'da geceliğin oy toplayan bir Muharrem İnce fotoğrafı vardı herkesin kafasında. Bu kadar inandıkları, güvendikleri bir kişi gece çıkmayıp adam kazandı diye mesaj atıp ertesi günde ya arada 10 milyon oy farkı var. Sanki hani 10 milyon oy farkını aşabilecekmiş. Hani sanki HDP'nin oyunun hiçbir anlamı yokmuş gibi. Hepimizin aklıyla alay eden konuşmalar yapıyor. Üstüne bir de kurultay çalışması yapmasıyla CHP seçmenini sandıktan inanılmaz soğuttu. Bu soğuklukla biz başladık seçime. Ve maalesef bazı yerlerde kaybettiysek, Bursa gibi bazı büyük kentlerde kaybettiysek, Muharrem İnce'nin yarattığı etki yüzünden kaybedildi. İstanbul dahi kaybedilecekti. 13 bin oy farkıyla kazanıldı. Ama bunu kanıtlama şansımız nasıl olabilir? Ancak seçim tekrarlanırsa kanıtlayabiliriz. Mesela Ekmelettin'deki durumlar varsayım aslında. Hani varsayım değil aslında. Bilimsel olarak bakıp görebiliyoruz ama Ekrem İmamoğlu seçiminde öyle güzel bir durum oldu ki biz bu varsayımı kanıtlayacak bir ortam bulduk. Çünkü aynı seçim aynı adaylarda tekrarlandı. Tekrarlanınca gördük ki aynı şehirde, uzaydan gelmedi bu insanlar. Yani bir anda 800 bin oy fazla aldı İmamoğlu. Kimden aldı diye baktığımızda bunun bir kısmı AKP seçmeninden aldı. Yani bir AKP'nin içindeki bir seçmen. Şu an hani bu Ali Babacan'a gidebilecek olan seçmen değil. Hani çok Tayyip Erdoğan fanatiği olmayan muhafazakar ama işte o kadar da muhafazakar değil. Esnaf, sanatkar böyle bir insanlar var. Onlar bir noktada yeter artık dediler. Ekrem İmamoğlu'na döndüler o VIP'den alınmayınca. Veya işte her yere teşekkürler İstanbul falan, öyle o tavırlardan rahatsız oldular. Çünkü bunları da posteslerde öğreniyoruz. Adam diyor ki, veya kadın, ben diyor ilk 31 Mart'ta Binali Yıldırım'a oy vermiştim. Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na oy verdim. Neden? Çünkü nefret ettim diyor. O geçen süreçte AKP'nin yaptıklarını. Hani kızdım diyor. Şimdi bunlar bu 800 bin oyun 4'te 1'iydi. 200 biniydi. Yaklaşık 600 bine bir önceki seçimde ya nasıl olsa kazanamayız diye oy kullanmayan CHP'li seçmendi. Yani böyle bir garip bir durum biz tespit ettik. Yani iki seçim olunca bunu gördük, sayılara baktığımızda net bir şekilde gördük bunu. Şimdi bu İstanbul'daki 600 bin fazladan seçmen yaklaşık 7 puana tekabül ediyordu. Şu anda da Türkiye genelinde yani 7 demeyeyim de 5 puan diyeyim, böyle bir seçmen var. Yani son günlerde bunları araştırma şirketleri, özellikle güvenilir tırnak içinde araştırma şirketleri her nedense moral bozucu şeyler yapıyorlar. Geçmişte yapıldı bunlar. Yine AKP'nin CHP veya İYİ Parti seçmeninin güvenebileceği bazı medyalar. Mesela bir gün şu anda, bir gün TV'deyiz ya. Bir gün TV son derece dikkat edilen saygıdeğer bir televizyon kanalı muhalif kesim için. Bir gün TV'ye şöyle bir teklifle gelinebilir. Size $1 milyar verelim. Siz seçimi kesin Tayyip Erdoğan kazanıyor deyin diyebilirler. Yani böyle bir durum yaşıyoruz. Çünkü bu Akit TV'de veya Yeni Şafak'ın televizyonda çıksa CHP seçmeni inandırmaz ama bir gün bunu söylese birçok CHP seçmeni inanır ve morali bozulur. İşte bunu geçmiş seçimde bazı medya kanallarıyla Aydın Doğan medyasını bir şekilde ablukaya aldılar. Aydın Doğan medyası böyle davrandı. Yani CHP seçmeni manipüle etti. Bazı araştırma şirketleri manipüle etti. Ve şu anda da böyle bir çaba var. Ben bunu görüyorum. Hani birileri para mı alıyor, birileri bunu bilinçli mi yapıyor, bilinçsiz mi yapıyor kısmını bilemem. Hani o ayrı bir konudur. Ama sonuçta
burayı biraz detaylandırabilir misiniz acaba Ateş Bey? Burayı biraz detaylandıralım isterseniz. Şimdi,
yani şimdi araştırma
şirketleri, buraya... hangi medya kanalları, son 6 gün kaldı çünkü çok önemli söylediğiniz.
Evet, yani şöyle düşünün. Güvendiğiniz araştırma şirketine güvenmeyin diyorum ben. Hani güvendiğiniz bir araştırma şirketi vardır, güvenmeyin. Hatta şu an hiçbir araştırmaya güvenmeyin. Çünkü zaten uygar ülkelerde, yani demokrasinin gelişmiş olduğu ülkelerde son hafta anket yayınlanmaz. Son hafta anketleri manipülatif olduğu için son hafta anket yayınlamak yasaktır. Türkiye'de de yasak. Fakat bu yasağa rağmen yayınlıyorlar. Yani diyorlar ki biz halka yayınlamadık ki canım. İşte yaptık onu diyorlar. Yani bunu mesela İngiltere dese adam ruhsatını alırlar. Bunu Yunanistan'da dese ruhsatını alırlar. Ama Türkiye'de hani deveye demişler sırtın neresi her tarafı eri demiş ya sırtın eridiklerinde. Nerem düzgü demiş. Türkiye'de maalesef böyle oluyor. O nedenle ben şu anda muhalif seçmene şunu diyorum. Araştırmalar iyi de olsa kötü de olsa, çok iyi sonuçlar da verse vermese de, bu arada bütün araştırma şirketlerine de itham etmeyeyim, araştırma bilimine hiç itham etmeyeyim. Araştırma bilimi doğru ve gerçekten virgülüne kadar sonuçları öğrendiğimiz ve bu araştırma işini ciddiyetle yapan firmalar, saygın firmalardan da çok şey öğrendiğimiz bir durum. Ama son hafta şimdi hangisi saygın hangisi değil bilemediğimiz için ben diyorum ki bu yasağa uyun ve araştırma sonuçlarına bakmayın son hafta. Sizi manipüle ediyor olabilirler. Ettiler çünkü geçmişte. Özür dilediler. Ay biz bunu yanlış yapmışız dediler falan filan. Şimdi özellikle isim anlıyorum çünkü isimlere odaklanmak da istemiyorum. Çünkü bu isim konuşursun başka bir isim olur. Hani geçmişin bir anlamı yok ama gelecekte geçmişten ders çıkartmanın bir anlamı var. O nedenle son bir haftada şu ben nasıl olsa kaybedeceğiz ya sandığa gitmeyeceğim diyen kendisi gitse bile çevresine demotive eden böyle bir insanlar da var. Yani sonuçta belki o tekrar sandığa gidiyor ama o ana kadar o kadar çok insanı demotive ediyor ki çevresinde, ailesinde, arkadaşlarında. Arkadaşlarından 5 kişi gitmiyor veya birisi biraz hasta onu bahane ediyor gitmiyor. Abi inançlı olsa acil şeyden ilk ne derler acil servisten gelip oy kullananlar var. Hani inanç olduktan sonra. O yüzden bu inanç çok önemli ve biz gördük ki İstanbul Belediyesi seçimi 2 defa yapıldığı için bu inanç en az 5 puan fark ettiriyor. Şu anda da AKP'nin en temel stratejisi şu olmalı. Şu zaten öyle görüyorum bunu ama bu stratejik olarak mı yapıyorlar, bilinçli mi yapıyorlar yoksa bilinçsiz mi yapıyorlar bilmiyorum. Ama şunu yapıyorlar. CHP seçmeni veya Millet İttifakı seçmeni demotive edelim, moralsiz bırakalım, sandığa gitmesinler, sandığa inançları azalsın. Biz böylelikle seçimi kazanırız diyorlar. Ve bunun için bir şeyler yapıyorlar. Bunun için hatta bu Erzurum'daki olaylar falan bunlar hani o çocukların ellerine taşları veriyorlar. Adam ne yaptığını bilmiyor yani. Hani bazen o çocuklarına silah veriyorlar. İnsanları enselerinden de vurabiliyor. Yani bu her zaman bu faşizm kendine nüve yaratmakta hiç zorlanmaz. Çünkü her zaman 15-16 yaşında öfkeli cahil çocuklar vardır. İşsiz, güçsüz, kimsesiz. o çocukları alır maşa gibi kullanırsın. Yine bunu böyle şeyler yapıyorlar ki biz demotive olalım. Yok işte bugün aslında benim yazım konuşuldu ama Selçuk Candan Sayar inanılmaz güzel bir yazı yazdı. Yine bir günde. Çok yararlandım o yazıdan da. Zaten konunun psikiyatri uzmanı, profesörü kendisi. Bu hani seçim biter de kargaşa çıkar. Seçim biter ortalık şey olur. Lafları da AKP'ye yarıyor. Seçim biter hiçbir kargaşa olmaz. Bakın İstanbul'da seçim bitti kargaşa mı oldu? Yani ikinci seçim bitti ne oldu? Alınca Ekrem İmamoğlu açık ara farkı. Ne yaptılar? Hiçbir şey yapamadılar. AKP'nin içinde de AKP'ye de haksızlık etmeyelim. AKP'nin içinde de sadece bir nüve bunları çabalayan. Yani AKP'nin içinde de %99 seçim sonucuna saygılıdır. Ve normal munis insanlardır seçmen. Yani seçmen kavga etmek istemez çünkü yarın iş yapacak adam. Yani esnaf diyelim ki koyu AKP'li, manav. Ama ne yapacak yarın seçim bitti? Yine elmasını satacak, yine üzümünü satacak. O yüzden insanlar bu kadar sert olmazlar. Bu sertleştirme suni bir sertleştirme. Yani şu an bir kaos ortamı yaratma çabaları aslında bir reklam kampanyası AKP adına. Bilinçli veya bilinçsiz. O nedenle biz seçmen olarak şu an bir hafta boyunca yüzümüzü güldüreceğiz. AKP'ye geçmişte oy vermiş olan seçmen arkadaşlarımıza da çok iyi davranmamız gerekiyor. Yani onları anlayışla davranmamız gerekiyor. Oylarını AKP'ye bile verecek olsalar, Erdoğan'a bile verecek olsalar kalp kırmamamız gerekiyor. Bu bir hafta boyunca bu radikal sevgi kurallarını harfiyle işletmemiz gerekiyor. Çünkü bu ne zaman işlerse bu kurallar muhalefet seçimi kazanıyor. Ne zaman bu kuralları unutursak, biz de kapılırsak kavgaya veya eyvah panik, çok kötü seçim kaybedilirse, Türkiye batacak ruh haline girersek AKP kazanıyor. Bunu defalarca gördüm.
Aslında, o yüzden ben aslında de 2019'dan itibaren de süreç öyle işliyor herhalde. 2019'dan itibaren de 2019 seçimlerinin akabinde de bu seçimde de şunu görüyoruz. Cumhur İttifakı ve Erdoğan hakaret temiz ifadelere devam ederken işte kitapsız gibi vesaire. Aslında muhalefet çok da o topa girmiyor. İşte Bay Kemal'in tahtası vesaire. Başka pozitif bir dil kullanıyor ve bu da temel olarak avantajlı duruma getiriyor herhalde muhalefete, değil mi? Onu söylemek istiyorum.
Çünkü bu hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diye bir laf var ya. Yani bir kahveye gidersiniz mesela, bir mahalle kahvesi, siyasal şey için, kampanya süresinde, propaganda için gidersiniz. Çünkü kahvedeki insanların büyük bölümü AKP'li olduğunu varsın ama CHP'li de vardır, MHP'li de vardır, HDP'li de vardır. O kahvede herkes oturuyor diyeyim ki. Gidip orada illa bir militan bir AKP'li çıkar karşınıza. Ve sizi provoke eder. Bağırır, çağırır, bir şey yapar. Şimdi siz de gittiniz o kahvedeki herkes birbirini tanıyor bu arada. Kahvede 50 kişi var, herkes birbirini tanıyor. Siz dışarıdan geldiniz CHP adına propaganda için. Siz o kahveye geldiniz yarım saat içinde. O bir ya da iki tane provokatör kişiye laf yetiştirirsiniz. Hep onlar bir şey söylüyor, siz de ona bir şey söylersiniz. Hakaret edersiniz. O hakaret ederken siz de hakaret edersiniz. Siz çıkıp gittiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? O kahve daha fazla AKP'li oluyor. Yani halbuki o kahveye geldiğinizde o 2-3 kişiyi bir şekilde tamam kardeşim sen de haklısın. Biz de konuşalım, siz de konuşun deyip onları bir şekilde tatlı dille etkisiz hale bırakıp diğer insanlara makul mantıklı şeyler söylediğinizde bu yaptığınız siyasal propaganda sonunda o kahvede daha fazla insan size yaklaşıyor. Bunu hep tekrarlıyorum her yerde. John Fowles'in inanılmaz güzel bir sözü var. Aristos diye bir kitabında yazmış 60'larda. Yaptığın muhalefet, muhalif olduğun şeyi güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu? Her zaman bunu düşün diyor. Yani diyelim ki çıktık biz, Erdoğan şöyle, Erdoğan böyle, AKP şöyle dedik, bir ortama bağırdık, çağırdık ve döndüğümüzde o mahalledeki veya o seçim alanındaki insanlar bizden nefret etti ve daha fazla kişi AKP'ye oy vermeye başladı. Demek ki benim yaptığım muhalefet aslında AKP'ye yarıyor. O nedenle tatlı dili, Ali Cenep olmayı, zaten bizim Anadolu kültüründe de olan o tahammül kültürünü, hoşgörü kültürünü şu an yaşatmamız gerekiyor. Bu taş atan, şey yapan çocuklar da, insanlar da onların hani bir şekilde aldatıldığını, maş olarak kullanıldığını görmemiz gerekiyor. Keşke o çocukları toplasak bir gün, oturup sohbet etsek. Hepsi en son derler ki abi hata yapmışız filan derler. Ama maalesef faşizm hep bu insanların bilgisizliğinden, gençliğinden, gençliğin öfkesinden yararlanıp böyle numaralar yapıyor yüzyıllardır.
Evet, Ateş Bey çok teşekkürler. Yazı ekseninde aslında temel olarak kampanyaları da bizim için değerlendirdiniz. Dileyelim ki 6 gün kalmışken 14 Mayıs'ta bir mucize gerçekleşmesin. Böyle kapatalım
evet.
programı.
Evet.
Çok teşekkür ederiz tamam. Yayınımıza katıldığınız için.
Ben de teşekkür ederim. Hepinize selamlar arkadaşlar.
Teşekkürler. Yayınlarımız devam edecek seçime doğru. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.